Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi. 2. Ünite.
Temsil heyetin Ankara'ya gelişi. 27 Aralık 1919. Her ne kadar Mustafa Kemal Meclis'in ihtilaf güçlerinin baskısı ve işgali altında olan İstanbul'da toplanmasını sağlıklı bulmasa da arkadaşları bile mevcut kanunlara göre bunun mümkün olamayacağını söylemişlerdir. Mustafa Kemal de bu konuda ısrarcı davranmayarak seçimlerin yapılmasını beklemeye başlamıştır. Bu arada temsil heyetinin merkezi Ankara'ya taşınmıştır. Temsil heyetin Ankara'ya taşınma sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. Ulaşım ve haberleşme yönden elverişli olması, coğrafi konumunun uygunluğu, Batı cephesinin yakınlığı, güvenli bir bölge olması, İstanbul'daki meclisin çalışmalarının daha yakından takip edilebilmesi gibi nedenlerden dolayı temsil heyeti Ankara'ya taşınma kararı almıştır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması. Seçimler hiçbir müdahale olmadan yapılmış ve genellikle müdafaa-i hukuk taraftarları kazanmış. Mustafa Kemal görüşmelere katılacak arkadaşlarından bazı önemli isteklerde bulunmuştu. Kendisinin meclis başkanı seçilmesi, böylece meclis başkanı sıfatıyla meclisin dağıtılması durumunda yeni bir meclis toplayabilecekti. Müdafaa-i hukuk adlı bir grup oluşturmaları, misak-ı milli kararlarının kabul edilmesi, ne yazık ki İstanbul'daki padişah taraftarlarının da etkisiyle Mustafa Kemal son Osmanlı Mebusan Meclisi toplantısında başkan seçilmedi. Müdafaa-i hukuk grubu yerine Felah-ı Vatan adlı bir grup oluşturuldu. Felah-ı Vatan grubu misak-ı milli kararlarını kabul ve ilan edilmesi sevindirici. Misak-ı milli kararlarını kabul ve ilan edilmesi sevindirici bir gelişme olsa da misak-ı milli kararları işgal altındaki İstanbul'da bulunan ihtilaf güçlerini kızdırmıştır. Misak-ı milli kararlarının alınması. 23 Ocak 1920. Mondros imzalandığı tarihteki sınırlar kabul edilemez kararı alınmış ve bu sınırlar içerisinde vatan bölünmez bir bütündür. Mondros'tan önce işgal edilmiş olan bölgelerde ise halk oylamasına gidilecektir. Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya. Ayrıca Arapların yaşadığı bölgenin durumu görüşülmüş. İstanbul, Marmara ve halifenin güvenliğinin sağlanması şartıyla boğazlardan geçiş serbest olacaktır. Azınlıklara tanınan haklar komşu devletlerdeki Türklere tanınan haklar kadar olacaktır. Siyasi, adli ve ekonomik bağımsızlığımızı kısıtlayıcı ayrıcalıklarının varlığı kabul edilemez. Dış borçların ödenmesi de bununla ilgilidir diye kararlar alınmıştır. Misak-ı Milli'nin önemi. Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarına dayanır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nce belirlenmiş ilk TBM tarafından gerçekleştirilmiştir. Wilson ilkelerine esas alınmıştır. Türk vatanına milli ve bölünmez sınırı çizilmiş, Türk milleti tam bağımsızlığı benimsemiştir. Siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık, kültürel bağımsızlık, askeri bağımsızlık, Amasya, Erzurum ve Sivas kararları onaylatılmıştır. Seçimlerin yapılmasına ve meclisin çalışmalarına müdahale etmeyen ihtilaf devletleri, Misak-ı Milli'nin ilanını büyük bir şaşkınlık ve öfkeyle karşıladılar. Daha sonra İstanbul hükümeti üzerinde baskılarını artırmışlardır. Bu durum karşısında Ali Rıza Paşa istifa etmiş, yerine Salih Paşa hükümeti kurulmuştur. Daha sonra İstanbul'u resmen işgal etmişlerdir. Böylece Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'nden sonra ikinci bir kez daha yeniden fiilen sona ermiş oldu. Meclis dağıtılmış, üyelerinin bir kısmı tutuklanıp sürgün edilmiştir. Mebusların bir kısmı Anadolu'ya kaçarak milli mücadelenin kadro yönüyle güçlenmesini sağlamıştır. İstanbul'un işgalini kınayan ve baskılara rağmen milli mücadeleye karşı olduğunu bildirmeyen Salih Paşa istifa etmek zorunda kalmış. Yerine damat Ferit Paşa ikinci defa hükümeti kurmuştur. Böylece temsil heyeti ile İstanbul hükümeti arasında başlayan yakınlaşma tekrar kopma noktasına gelmiştir. Mustafa Kemal, Kurtuluş Hareketi'nin padişah ve halifenin de kurtuluşunu amaçladığını belirtmiştir. Böylece milli birlik ve bütünlüğün sağlanmasına çalışılmıştır. İstanbul'un İngilizler tarafından resmen işgali sonrası Anadolu'da yeni bir meclisin toplanması tartışmasız kabul edilir hale gelmiştir. İstanbul'un resmen işgali 16 Mart 1920. İngilizler Misak-ı Milli kararlarının Meclis-i Mebusan'da kabul edileceğini beklemedikleri için buna büyük tepki gösterdiler. 13 Kasım 1918'den beri fiilen kontrol ettikleri İstanbul'u 16 Mart 1920'den itibaren ulaşım, haberleşme, emniyet, yönetim ve ekonomik yönüyle kontrol altına almaya çalıştılar. Öncesinde bir bildiri yayınladılar. Daha sonra Meclis-i Mebusan'ı dağıtarak İstanbul'un köşe başlarına ve önemli yerlere asker çıkardılar. Vatansever aydın ve yazarları tutukladılar. Salih Paşa hükümeti görevden ayrıldı. Damat Ferit yeniden hükümet kurdu. Mustafa Kemal İstanbul işgalini bütün Anadolu'ya duyurmaya çalıştı. Heyet temsili şu kararları aldı. İstanbul ile her türlü iletişim ve ulaşım kesilecektir. İhtilaf devletleri subayları tutuklanacaktır. Banka ve defterdarlıklara el konulacak, vergiler gönderilmeyecek. Anadolu'da heyet temsiliyenin kararlarına uymayanlar cezalandırılacaktı. Anadolu'dan İstanbul'a para ve kıymetli eşya gönderilmeyecek. Milli iradeyi yansıtacak bir meclis derhal Ankara'da toplanacaktır. Yurt genelinde seçim yapılacaktır. Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin basılarak dağıtılmasının ardından Türk milleti adına karar verecek bir meclisin açılması zaruri hale gelmişti. Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920'de vali ve kolordu komutanlarına bir genelge göndererek seçimlerin yeniden yapılmasını istedi. Yapılan seçimler sonucunda yeni seçilen ve İstanbul'dan gelebilen mebusların katılımıyla Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri: devrimci özellik taşır, ilk halk meclisidir, demokrasi uygulamasıdır, idealist bir meclistir, olağanüstü yetkileri vardır, güçler birliği elindedir. Meclis başkanı aynı zamanda başbakandır. İlk meclis başkanı Mustafa Kemal'dir. İstanbul hükümetine karşı yeni bir devlet kurulmuştur. İlk hükümet başkanı Fevzi Çakmak'tır. Meclis kurucusu meclistir. Meclis 23 Nisan 1920'de olağanüstü yetkilerle donatılmış meclis adı ile açıldı. Mustafa Kemal meclis başkanı oldu. Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararlar: mutlak surette hükümet kurulmalıdır. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak uygun değildir. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur. Büyük Millet Meclisi yasama, yürütme ve yargı gücünü kendinde toplar. Büyük Millet Meclisi üyelerinden hükümet oluşur. Büyük Millet Meclis Başkanı hükümetin başıdır. Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulunca meclisin vereceği karar gereğince durumu belirlenir. 25 Nisan 1920'de 11 kişilik icra vekili heyeti, yani bakanlar kurulu oluşturuldu. İlk çıkan kanun Ağnam vergisidir.
Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi. 2. ünite. Hazırlayan Ali Vedat Akbulak. Yer: Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi.